Arkadaşlar, herkese merhabalar.
Merhabalar arkadaşlar.
Acil konuşalım. Serimizin beşincisini. Size Kaçkarlardan 3000 metre rakımdan yaklaşık sesleniyoruz. Keremcim, ne konuşacağız bu sefer?
Vallahi Gökhan tahmin ediyordur sanırım dinleyiciler. Bu yükseklikte ne konuşabiliriz?
Soğuk yapması.
Hayır bilemedin. Yüksek irtifa hastalıklarını konuşacağız. Bu da ama şimdi değil. Birazdan yaklaşık 500 rakımda tırmanınca Büyük Deniz Gölü'nde konuşacağız.
Asatotermometrinizi aldınız mı sayın?
Aldık. Aklimatizasyonumuzu da yaptık 3 gündür. Bakalım bir işe yarayacak mı? Kanıtlar ne diyor? Hepsi birazdan.
Büyük Deniz Gölü'nde devam ediyoruz.
Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba Büyük Deniz Gölü'nden tekrar. Can sıkıcı bir durum gelişti. Gökhan özetlesin.
Ekipten bir arkadaşımızda akut akciğer ödemi gelişti. Normalde buraya kamp kuracaktık. Videoyu da buradan çekecektik ama maalesef acilen aşağı inmemiz gerekti. Eğer arkadaşımıza sıkıntı olmazsa aşağıda çekeriz videoyu. Eğer bir sıkıntı gelişirse artık İstanbul'dan Ankara'dan çekeceğiz.
Görüşmek üzere tekrardan. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Yukarı Kavrun Yaylası'ndayız. Dün can sıkıcı bir olay yaşamıştık. Arkadaşımızın genel olarak 1000 rakım azaldıktan sonra genel durumu topladı. Dolayısıyla biz de videomuzun geri kalanında Yukarı Kavrun Yaylası'na devam etmek istedik. Gökhan tekrardan merhaba.
Merhaba Kerem.
Şimdi istersen şöyle başlayalım. Biraz kafamı karıştıran kavramlar çünkü. Yüksek ilişkili dağ hastalığı, yüksek ilişkili akciğer ödemi, yüksek irtifa ilişkili akut pulmoner ödem, serebral ödem. Bu kavramları bize kısaca biraz toplayıp fizyopatolojisinden bahsetmek ister misin?
Tabii. Yüksek irtifa dediğimiz şey eskiden 3000 üzeri rakımları aslında kapsıyordu ama artık 2500 hatta 2000 üzeri rakımlar bu hastalık için risk kabul ediliyor. Aslında yüksek irtifa hastalığı 3 ayrı başlıkta ele alınabilir. Bir tanesi akut bağ hastalığı. Baş ağrısı olmazsa olmaz kriteri. Ek olarak bulantı, kusma, halsizlik, baş dönmesi gibi semptomlar oluyor. Bunun devamı gibi, progrese olmuş hali gibi kabul edilir. Yüksek irtifa beyin ödemi var. Bu da bu semptomların ilerleyip artık nörolojik semptomların işte ensefalopati, bilinç kaybı, ataksi gibi semptomlar eklendiği zaman yüksek irtifa beyin ödeminden bahsediyoruz. Üçüncü ise biraz daha bu ikisinden farklı bir antite olarak yüksek irtifa pulmoner ödem. Bunlar niye gelişiyor? Kısaca fizyopatolojisinden bahsedeyim. Deniz hizasında 1000-1050 İstanbul'da mesela basınç varken şu an burada 700-750 civarı bir basınçla karşı karşıyayız. Yüksek irtifada basınç azalıyor, oksijen azalıyor. Ve vücudun buna verdiği bir fizyolojik reaksiyon var. İşte kalp atımızı artıyor, hafif bir sistemik tansiyon artışı var. Pulmoner vasküler direnç artıyor, pulmoner basınç artıyor. Takip ne gelişiyor? Vücudun kan oksijen sunumunu arttırmak için bir hemokonsantrasyon işte irtifa diürezi oluyor. Yine eritrosit artışı meydana geliyor. Tüm bu değişiklikleri aslında aklimatizasyon deniyor. Vücudun adapte olma. Eğer makul sürede bir tırmanış söz konusuysa yavaş tedrici bir tırmanış aklimatizasyon sağlanıyor. Sağlanamazsa çok hızlı çıkılırsa önlem alınmazsa işte bu bahsettiğimiz yüksek irtifa hastalıkları ortaya çıkıyor.
O zaman şu şekilde toplasak yanlış olmaz. Aslında hep 3 hastalıktan bahsetsek de 2 büyük antite grubumuz olduğunu söyleyebiliriz Gökhan. Birincisi akut dağ hastalığı, yüksek irtifa ilişkili akut dağ hastalığı. Diğeri ise bunun biraz daha progresi olmuş serebral ödem tablosu. Ki burada belki şu uyarıyı yapmak lazım. Kişinin kendisini fark edip aşağı inebileceği dönem aslında yüksek ilişkili dağ, yüksek irtifa dağ hastalığı. Çünkü bu dönemde aslında baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ve bunları genellikle başka semptomlara, başka sebeplere bağlama eğiliminde oluyor. Ancak bu süreçte müdahale edip aşağı inişe geçmezseniz kişiler bilinç değişikliği yaşayıp ekibe aslında yük olabiliyorlar. Ciddi anlamda mortaliteye dönüşebilecek tablolarla karşılaşabiliyoruz. O zaman şöyle yapalım mı Gökhan? İkinci büyük antite grubu ise yüksek irtifa ilişkili aslında akut pulmoner ödem. Bu iki büyük ana gruptan bahsederek yani akut dağ hastalığı, serebral ödem bir ayrı bir antite. Diğeri ise akut akciğer ödemi, yüksek irtifa akut akciğer ödemi olmak üzere iki büyük antitemiz var. Bunlardan nasıl korunmalıyız? Kısaca istersen ikisinden ayrı ayrı bahsetmek ister misin bize?
Tabii ayrı ayrı bahsetmeden önce tamamını kapsayan ve en önemli önleyici yöntem kabul edilen şey tedrici tırmanış. Önerilen şey şu, Eğer 3000 üzeri rakıma çıkacaksanız 2200 ile 3000 arası rakımda bir yerlerde 2-3 gün tercihen 6-7 gün konaklamanız, vücudunuzu aklimatizasyon için fırsat tanımanız lazım. Daha sonra 3000 üzerinde her gün 500 metreden daha fazla yükselmemeniz lazım. Buradaki kasıt yükseldiğiniz mesafeden ziyade iki uyuduğunuz uyku rakımı arasında 500'den fazla yükseklik farkı olmaması gerekiyor. Her ikisi için de, her iki ana grup için de bu geçerli. Şimdi dönelim akut doğa hastalığına yüksek irtifa beyin ödemi önleyici tedavilerine. Tedirici tırmanışın haricinde ki en etkilisi bu, tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada bizim için temel ilaç asetazolamit. Günde 125 mg'dan sabah akşam 2 defa alınması tavsiye ediliyor. Yüksek irtifaya çıkmadan bir gün önce başlanması öneriliyor. Ama ihmal edildiyse bile tırmanış günü de alınması işe yarıyor diye söyleniyor. İkinci belki asetazolamit kadar etkili olan ilaç ise deksametazon. Önleyici tedavideyiz hala. Deksametazonun da asetazolamit kadar etkili olduğunu, hatta belki daha üstün bile olabileceğini biliyoruz.
Evet, bu noktada şunu söylemekte fayda var. Kafa karıştırıyor çünkü. Aslında asetazolamitle deksametazonla kafa kafaya karşılaşan iki tane randomize kontrol çalışma var Gürkan. Bu çalışmalarda deksametazon daha üstün bulunmuş asetazolamitten. Peki kılavuz neden asetazolamiti rutin olarak öneriyor diye bakarsanız, bunun sebebi meta analiz yapılacak kadar çok fazla asetazolamitin placebo ile karşılaştırdığı çalışma var. Bu kadar çalışma olduğu için de daha hakim olduğumuz asetazolamiti aslında kılavuz daha ön planda öneriyor. Çünkü bu ilacın biz faydalarını, etkilerini daha iyi biliyoruz. Ama yine de şunu unutmamak lazım. Muhtemelen deksametazonla ilgili çalışmalar artarsa bu konuyla ilgili daha faydalı olduğunu, korunmada daha etkin olduğunu da karşımıza çıkabilir. Bunu söylemek istedim.
Evet, ben söylemeyi unuttum aslında. Bu önleyici ilaç tedavilerini biz kime uyguluyoruz? Her tırmanana uygulanıyoruz. Burada detaylı söylemeyeceğim. Ekrana tablo şeklinde veririz. Aslında yüksek irtifa için insanlar düşük, orta ve yüksek risk grubuna ayrılıyor. İşte ne kadar hızlı çıkıyorsunuz, kaç rakıma çıkıyorsunuz, daha önce böyle bir öykünüz var mı gibi faktörler üzerinden gruplanmış. Düşük risk grubuna önerilmiyor ilaç tedavisi, önleyici tedavi. Orta ve yüksek risk grubundan bahsediyoruz aslında biz şu an vereceğimiz tedavilerde. Ben tam böyle gri zondayız. Low risk ile moderate riskin arasında bir yerde duruyoruz. Aslında moderate riske daha yakınız.
İrtifadan dolayı
değil mi? Evet, 3300'e çünkü biz dün çıkmış idik. Yani 3000 sonrası genelde riskli grup gibi kabul ediliyor. Artık biliyoruz ki aramızda bir tane de yüksek riskli kişi varmış ekipten. Dünkü
pulmoner ödem için.
Evet, artık yüksek riskli bir hastamız da var. Alternatif olarak asetazolamit birinci ilaç, ikinci ilaç deksametazon alternatif kullanılabilir. Bir de işte bu arama kurtarma ekipleri bazen çok hızlı yükselmeleri gerekebiliyor. Onlara ikisi bir kullanılması öneriliyor. Hem asetazolamit hem deksametazon öneriliyor. Ek olarak ginkgo biloba ekstreleri tartışmalı, kullanılabilir deniyor. Yine ibuprofen var alternatif tedavilerde.
Bu ibuprofen de ilginç arkadaşlar. Bunu da söylemiş olmak istiyorum. İbuprofenle ilgili iki tane aslında randomize kontrollü çalışma var. İkisinde de ibuprofen placebo'ya göre üstün çıkmış. Ancak bir çalışma var ki asetazolamitle kafa kafaya karşılaştırma eşit çıkmış etkinlikleri. Yine aynı sebepten şurada Gökhan bunu daha iyi gösterecektir. Şuradaki force grafiğinde gördüğünüz gibi asetazolamitle ilgili çok fazla elimizde placebo çalışması var. Dolayısıyla da biz asetazolamitten vazgeçemiyoruz. Çünkü en iyi bildiğimiz ilaç, en güvendiğimiz ilaç. Bu anlamda ibuprofeni tercih etmiyoruz şu aşamada en azından.
Evet. Sonuçta asetazolamit İlk tercih edeceğimiz ilaç alternatif. Deksametazon gibi görünüyor. Tedirici tırmanışla akut doğa hastalığı için ve orta ve yüksek risk grubu için bunları konuştuk. Peki bütün diyor ki kılavuz, her ne yaparsanız yapın bu stratejiler büyük ölçüde işe yarayacaktır ama bölgesel iklim farklılıkları, bireysel fizyolojik cevap farklılıkları nedeniyle siz 2000 rakımda bile bunlarla karşılaşabilirsiniz. O veya 3000, 3500, 4000 rakımda hiçbir sorun yaşamayabilirsiniz. Bu farklılıkları unutmamak lazım. Bunlara rağmen gelişti. Hala akut doğa hastalığı ve yüksek irtifa beyin ödeminden bahsediyoruz. Tedavide ne yapacağız? En önemli tedavi, yine nasıl tedirici tırmanış önleyici de en önemli basamaksa, burada da hemen irtifa kaybetmek. 300 ile 1000 metre kadar irtifa kaybetmek lazım. 300 mü 1000 mi diye soracak olursanız, hastanın semptomları tamamen düzelene kadar ki irtifa.
Şunu da başta tecrübe, biz bugün yüksek irtifa konuşalım diye geldik buraya ama kendimiz de çok şey öğrendik dün yaşadığımız hadiseden dolayı. İnişe bir an önce karar vermek gerekiyor. Belki de hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü inişi beraber yapabileceğiniz kişi bir anda size yük olabilir. Biraz daha ilerlemesini beklemeden çok hızlı bir iniş kararı da belki vermek gerekiyor değil mi Gökhan bu tip hastalarda?
Ya belki de hani bu bizim duyduğumuz çoğu belki ölümle sonuçlanan vakalarda bilmiyorum ihmal olabilir, bilgisizlik olabilir. Ya sen bir çadırda dinlen geçer belki gibi. Gerçi kılavuz da şey diyor, hani yukarıda bizim şartlarımız yoktu, uygun tedavi ortamı varken bir gün beklenip progresi olmuyorsa, hatta tamamen çözülüyorsa ve ilaç ihtiyacı kalmıyorsa devam da edebilir diyor ama bu biraz daha profesyonel bir ekipman ve daha B planı, C planı olan ortamlarda olabilir. Biz 15-20 dakika civarı bekledik ve iniş kararı aldık. Tedavi de yine asetazolamit ve dexametazon bizim ana ilacımız ama burada bir tık dexametazon daha öne çıkıyor. Tedavi de 8 mg yükleme 6 mg günde 4 mg günde 6 defa öneriliyor. Dozları ben ekranda söylemediğimiz dozları yazacağım. Göstereceğiz sizlere. Sonuç itibariyle 300 ile 1000 rakım en az iniyorsunuz. Hastanın semptomu çözülene kadar. Dexametazon başta olmak üzere asetazolamit alternatif tedaviniz. İşte eğer şartlarınız varsa oksijen desteği 90 üzeri olacak şekilde saturasyon. İşte portable hiperbarik çemberler daha profesyonel ortamlarda olabilir ama irtifa kaybını geciktirmemeli diye bir uyarı var kılavuzda.
Evet Gökhan, istersen ikinci antiteye geçelim. Yüksek irtifa akut pulmoner ödem. Ama ben başlamadan önce merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz bu önlem tedavileri yapıyoruz. İşte akut serebral ödemler ve bunları risk kategorilerine ayırıptan hani kime yapacağımıza karar veriyoruz. Ama bu akut pulmoner ödemle ilgili herkese yapıyor muyuz? Yani nasıl anlayacağım ki ben hastanın akut pulmoner ödem riski bunda ayrıca vardır? Nasıl karar vereceğim yoksa rutin mi uygulamam gerekiyor?
Güzel bir soru çünkü farklı ilaç stratejisi var akut pulmoner ödem, yüksek irtifa pulmoner ödem önleyici tedavisinde. Şöyle, bunu hiç kimse uygulamıyoruz profilaktik olarak. Sadece öyküsünde, yani bizim ekipten dün ismini vermeyelim arkadaşımızın olduğu gibi daha önce pulmoner ödem yüksek irtifaya bağlı gelişmiş bir insanda artık önleyici tedavi uyguluyoruz. Yani buradan sonra söyleyeceklerimiz dünkü ekipteki arkadaşımıza söylüyoruz.
Yani hayatı boyunca bir kez
evet,
nefes dağıtıyor.
Yüksek irtifaya bağlı akciğer ödemi bulguları gelişmiş olan kişiler için konuşuyoruz şu an. Söylemiştik yine tedrici tırmanış önleyici tedavi önemli. Burada bizim için ana ilaç nifedipin. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Hani orada asetazolamit miydi, dexametazon muydu gibi bir tartışma olsa da nifedipin burada ana ilaç. Elinizde varsa salmeterol destekleyici ikinci ilaç olarak olabilir diyor. Yine dexametazon nifedipin ile beraber kullanılabilecek bir iki ajan. Burada ilginç olan aslında tek bir işe yaradığını zannedenler için tadalafil ve sildenafilin burada hem profilakside hem tedavide yeri var.
Biz denemedik.
Ben bilmiyorum çadırında herkes ne yaptı. Asetazolamit çok pek işe yaramıyor şeyde pulmoner ödem önleyici tedavisinde ama sonuçta aynı kişide akut daha hastalığı riski de olduğu için yine aslında kombine olarak kullanması gerekecektir. Sonuç olarak ne yapıyoruz? Nifedipin tedavisi, varsa salmeterol destek tedavisi öneriliyor bu hastalarda. Az önce şeyi söylemeyi unuttum, ne kadar süre kullanacaklar? Bir önceki grupta akut daha hastalığı ve beyin ödeminde tırmanıştan bir gün önce başlayarak günde iki defa asetazolamit kullanacaktı. Zirveye vardıktan sonra eğer orada kalınacaksa varıştan sonra iki gün daha. Eğer zirveye günlük 500 metre limiti aşılarak hızlı çıkıldıysa zirveye ulaştıktan 4 gün sonra daha kullanılacak. Her senaryoda da inişe geçilir geçilmez kesilecek. Burada ise yani nifedipine pulmoner ödem prevention önleyici tedavisinde zirveye ulaştıktan sonra orada kalınacaksa ulaştıktan sonra 4 gün daha kullanılması öneriliyor. İnişe geçerken kesiyoruz. Tedavisinden istersen bahsedelim Kerem. Yani
tedavisinden bahsetmeden önce yine kafama takılan bir soru var Gökhan. Dün başımıza geldiği için söylüyorum. Özel risk grupları tanımlanmış durumda mı? Yani evet akut pulmoner ödem. Ben dün biraz takıldım çünkü buraya. Hani evet daha önce hayatı boyunca hiç gelişmemiş hastalar var ama gelişmesi muhtemel hastalar var mı sence Gökhan?
Bu konuda çok iyi bir tanımlama yok ama böyle şunlar yazıyor. Daha önce bir solunum sıkıntısı hastalığı olanlar, işte kalp yetmezliği, zaten bu hastalar için çok mantıklı olmayacaktır bu senaryo ama belirtmiş. Alkol tüketimi, sedatif ilaç vesaire tüketimi önerilmiyor. Bunlar aklimatizasyon sürecini engelliyormuş, baltalıyormuş. Ama mesela bizim vakamızı case yazmayı düşünüyor musunuz Kerem Bey?
Ve biz aslında sınırlı literatür, internet erişimimizin olduğu yerde kısaca bakmaya çalıştık ama gerçekten hani belirli risk grupları tanımlanmamış. Genel olarak bu çok bireyseldir, değişkenlik gösteriyor denilmiş ama çok net risk grupları tariflenmemiş. Biz bu anlamda case report yazmayı karar verdik aslında Gökhan'da bu konuyu. Bir de şunu söylemek lazım, aslında bu tip riskli tırmanışlarda olabildiğince etanol tüketimi belki, sigara tüketimi belki bu tip şeylerin azaltılması gerekiyor. Olabildiğince fizyolojik sınırlarımızın en iyi performansla kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, hani 2006 yaylalarda geziyorsanız bu konuştuklarımın hiçbir anlamı yok ama 2000 üzerine çıkıyorsanız ben de katılıyorum Kerem'e. Şimdi tedavide aynı akutlar ve beyin ödeminde olduğu gibi 300 ile 1000 metre rakım azaltmak çoğu zaman tek başına yetiyor hastayı tedavi etmek için. Burada ek olarak ne yapabiliriz? Yine nifedipin ve oksijen desteği burada ana tedavi stratejisini oluşturuyor. Portable hiperbarik, hani bizim öyle bir ekipmanımız yoktu ama varsa, diyor ki irtifa kaybını, alçalmayı engellemeyecekse kullanın diyor. Engelleyecekse önce irtifa kaybını öne alın diyor. İşte beta agonistler var, kullanılabilir. CPAP, hani bu şartlarda çok mantıklı değil ama hastaneye gelmişse bu hasta CPAP'tan fayda görebileceği belirtiliyor. Beta agonistlerden fayda görebilir. Yine fosfodiesteraz inhibitörlerinden, bu tadalafil, sildenafilden özellikle bahsetmiş. Fizyolojik etkilerinden çok güçlü bir şekilde eminiz ki pulmoner basıncı, vasküler rezistansı azaltıyor. Yani çok bir umut atfetmiş. Sadece bir tane çalışma var. Sanırım 7+3 vakalık tadalafil ve sildenafil grubu var. Etkin olduğunu söylüyor. Tedavide de profilakside de. Ama elimizde çok az çalışma olduğu için şimdilik dexametazon ve tadalafil pulmoner ödem tedavisinde alternatif umut vaat ediyorlar. Ama çok az çalışma var. O açıdan yani sınırlı bir bilgimiz olduğunu belirtmek gerekiyor.
O zaman şöyle toplayabiliriz. Ben dünkü vakamızda yine kapatmak istiyorum. Bir ani bir kertenkele saldırısı oldu. Şöyle kapatabiliriz. Akut pulmoner ödem söz konusuysa kılavuz aslında bir miktar şans verilebileceği, zirvede şans verilebileceği medikasyonla nifedipin, belki biraz oksijen desteği, değil mi Gökhan? Desteği verilip biraz daha beklenebileceği düşünülüyor. Ama buradaki en büyük korku şu: hafif semptomlar, evet, kısa bir ronküs gelişimi ve akabinde hızlıca raller ortaya çıkıp ciddi bir akut pulmoner ödem tablosuyla karşılaşılabiliyor. Ve bunun bir tık daha ilerisi arkadaşlar, bilinç değişiklikleri başlıyor. Ve size artık hasta kolunuza girip indirebileceğiniz bir hasta olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bir an önce iniş kararını vermek bence en elzem noktalardan birisiydi dün bizim vakamızda yaşadığımız senaryoda. Gerçekten bunu paniğini yaşadık. Çünkü indiremezsek ciddi anlamda indirebilecek ekipmanımız da yoktu. Artık akutu mu arasak, 112 mi arasak diye o noktaya gelmiştik. Biraz gergindik ama bugün için de tabii bir rahatlama söz konusu oldu. Şimdilik veda edebiliriz diye düşünüyorum. Herkese iyi günler.
Herkese iyi günler. Serimizin altısında görünmek üzere. Hoşça kalın.